Herkese iyi günler. Fox Sports'tan CBS'e, CBS'ten NBA.com'a, oradan L'Equipe, oradan La Gazzetta dello Sport'a, dünyanın her yerinde basketbola yön veren program Yugoslav Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir süredir devam ediyorduk ama Spotify'ı biraz ihmal etmiştik. Bu programımızla tekrar Spotify mecrasına da geri dönüyoruz. Ben Oğuzhan.
Ben Efekan.
İsterseniz Efekan Bey'den bugünün programını alalım.
Şöyle, önce NBA'den başlıyoruz. Öncelikle aslında önceden konuştuğumuzda planlarımız arasında yoktu ama dün geceden önceki gece Utah-Oklahoma maçında Westbrook üzerinden bir ırkçılık olayı oldu. Hemen başında onu konuşalım istiyoruz. Ondan sonra Golden State'i ve Houston'ı konuşup en sonunda Indiana'yı konuşarak Avrupa'ya geçeceğiz.
Avrupa'da da her hafta fix menümüzden Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten biraz bahsedeceğiz ve bu hafta eksklusif olarak da Efekan Bey bizlere Karşıyaka'da değişen koçla beraber değişen oyun düzeni ve neler vaat ettiğini aktaracak. Aynen. İstersen evet, hızlı bir giriş yapalım.
Tamam. Abi ne diyorsun olaya? Öncelikle çok kısa özet geçelim. Bir taraftar Westbrook'a eskiden olduğu gibi dizlerin üstünde çök gibi bir şey diyor maç ortasında. Westbrook da ona küfürle karşılık veriyor. Bunun üstüne oluşan durumsa Utah tarafından o taraftar ömür boyu maçlardan men edildi. Westbrook'a NBA 25 bin dolar ceza verdi. Utah Jazz oyuncuları da dahil olmak üzere Donovan Mitchell gibi birçok NBA oyuncusu bu olayda Russell Westbrook'un ve yanında ırkçılığın karşısında yer aldı. Ne düşünüyorsun abi?
Yani NBA lobisinden, NBA yönetiminden de görmek istediğimiz ağırlık buydu aslında. Utah Jazz kesinlikle doğru olanı yaptı. İşi hiç uzatmadan taraftarın cezasını verdi. Öte yandan baktığım zaman bu tarz olaylar bu sene içinde birkaç kez daha yaşanmıştı. Sadece ırkçılık çerçevesinde değil, taraftarla oyuncu arasında bazen küçük fiziksel temaslar, bazen de sözlü iletişimler olmuştu. NBA oyuncuları da bu durumlardan artık şikayetçi olduklarını, taraftarların ona ne yaparlarsa yaptılar, onların karşılık veremediklerini ve onların da insan olduğunu, kendilerinin insan olduğunu, ailelerinin olduğunu ve bu sözlerden ya da ara sıra yaşanan bu fiziksel temaslardan kötü etkilendiklerini dile getirdiler. Bence sadece mikro düzeyde bu olay bakımından gereken yapıldı. Bunun artık bir üst seviyesinde yapılacak bir şey yok ama bana göre NBA yönetimi bu saha kenarında ya da sahaya çok yakın oturan seyircilerin düzenlenmelerinde, regülasyonlarında biraz daha rütuşlarda bulunabilir. Ya da bu sebeplerden ötürü meydana gelen karşılıklı tartışmalarda oyunculara verilecek cezaları azaltabilir. Ben bunun yanındayım. Çünkü mesela Westbrook her ne kadar doğru olmayan bir şey taraftarı karşı küfürde bulunsa da ona sarf edilen cümlenin ne kadar ağır olduğu çok açık. Göstermek bir ceza olsa bile bence artık bu tarz durumlarda oyunculara bir ceza verilmemesi gerekiyor.
Ya bence hani öğlen de konuştuk seninle bunu. O ceza biraz hani ya tamam bu adam ırkçılık yapmış, söylediği yanlış ama yani Westbrook'un da küfretmesine gerek yok hani diyecek. Hani bence bu da yanlış bir düşünce. Hani adam ne yapacak yani, dizlerinin üstüne çöktü. Yani adam açık açık kölelik üstünden atıfta bulunduktan sonra adamın küfretmesinde bence hiçbir sakınca yok. O yüzden
bence de kesinlikle.
Hani yaptığı asla yanlış değil ama NBA yönetimi hani zaten maç cezası vesaire de vermedi. Hani bu adamlar için 25 bin dolar hiçbir şey yılda kazandıklarının yanında. Hani o yüzden öyle diyebilecek insanlara karşı da ya bak ona da küfrünün cezasını verdik demek için. Yoksa hani öteki adam ömür boyu maç izleyemeyecek. Westbrook'sa belki de bir günde kıyafet değil basketbol kıyafet markasına kazandığı parayı verdi. Yani o yüzden o biraz göstermedi. Ama beni de şey endişelendiriyor. Bu sene Premier Lig'de zaten Sterling genel olarak İngiliz medyasından çok fazla eleştiri alıyor ama ırkçılıkla ilgili Sterling'e tepkiler oldu. Aubameyang'a muz atıldı. Yani Premier Lig'de de çok gördük. O da mesela futbolun NBA'yi. Hani hem pazarlama olarak hem popülerite olarak. NBA zaten basketbolun zirvesi. Yani NBA gibi, Premier League gibi zaten dünyada her yerde oluyor. Ama bu kadar ön planda iki platformda bile bu sene bu kadar artık 4-5'e ulaşan ırkçılık olayları beni biraz endişelendiriyor açıkçası. Çünkü hakikaten oyuncular hani birçok açıdan sporda oyuncular güçlü olan taraf olsa da bu konuda zayıflar. Yani çünkü ne yapacak adam, yani gidip adamı dövecek mi maçın ortasında? Veya hani onun hani anasına, bacısına, ırkına, ırzına, her şeyine küfrediliyor. Hani o da buna karşılık topunu oynamak zorunda. Bu çok zor bir şey yani insan kesinlikle olarak. Yani ki sporun en çok sevilme sebeplerinden biri işin o duygu yönü. Hani bu kadar duygusal ağırlıklı bir platformda hani oyuncuların en azından saha içinde bu kadar korunmasız olması bence de rahatsız edici. İnşallah hani Westbrook gibi böyle göz önünde bir karakterin de başına gelmesi bu açıdan iyi olur ve bu konuya dikkat çekilir ve bundan sonra da düzenlemeler yapılır.
Kesinlikle dediklerimin altına imzamı atıyorum. Ve bu konuyu da konuştuktan sonra istersen Houston Rockets biraz olur. Texas sularına süzdelim.
Hatta şöyle girelim istersen. Eric Gordon bu ligde Golden State'e karşı şansı olan, gerçekçi bir şansı olan tek takım biziz demiş. Yakın zamanda, dün gece galiba. Hı hı. İstersen buradan başlayalım. Sence doğru mu?
Şu anki form itibariyle bence tek takım olmasa da şansı en yüksek olan takımlardan biri Batı'da Houston. Hatta Batı'da şansı en yüksek olan birinci takım şu an için Houston diyebiliriz. Onları bana göre Oklahoma City ve Denver takip ediyor.
Aynen, bence de.
Portland falan da form itibariyle iyi duruyor ama Portland'ın ben playofflarda Golden State'e rakip olamayacağını düşünüyorum. Normal sezonda her ne kadar iyi oynasalar da playofflarda Golden State'de saza elini alacak en az 3 oyuncu var.
Daha geçen sene yine böyle normal sezonu istim üstünde geçtikten sonra New Orleans'ta süpürülmüşlerdi. Ben de playoff'ta şanslarını düşük görüyorum.
Aynı şekilde katılıyorum. Öte yandan Houston Rockets, Chris Paul döndükten sonra yani tam kadro halinde bir yapılanmaya gittikten sonra bana göre NBA'nin en iyi basketbolunu oynuyorlar.
Değil mi? Ben de acayip beğeniyorum. Houston maçı işte Esport'tan tam maç olsun veya YouTube'dan özet olsun, 10 dakikalık özet olsun. Hani Houston maçı olduğu zaman her zaman bir ulan acaba bunu mu izlesem diye düşündürtüyor yani. Çünkü
kesinlikle bir de biraz istersen rakamlarla destekleyelim Houston'a.
Aynen.
Houston bir kere göze hoş gelen basketbol mu oynuyor? Bence tartışılır. Yani Harden spektaküler, Chris Paul spektaküler hareketler yapmasa onun yerine aynı verimde, aynı skorları sadece basit oyunla alsalar aynı düzen içerisinde büyük bir ihtimalle dünyanın en sıkıcı basketbolu gibi gözüküyor. Çünkü aşırı şekilde topu paylaşma yok. Bir hücumda 2'den 3'ten fazla pas yapılmıyor. İzolasyona dayanıyor. Ama öte yandan rakamlara baktığımızda Houston ligin en hızlı oynayan 3. takımı. Ofansif verimlilikte 2'nciler. Bu field goal verimliliğinde de lig 3'üncüleri. Yani ofansta ligin en iyi bir ya da 2. takımı Houston. Öte yandan defansif verimlilikte de ligde 21'inciler ki bu beklenen bir şey. Hücumda yatıp hücumda kalkan bir takım. Hücumu bu denli iyi olduğu için ve hızı dikte edebildiği için şu anda da gayet başarılılar. Öte yandan bir ara ben de bu illüzyona düşmüştüm. Harden çok şut kullanıyor. Bazen kötü geçirdiği maçlardan sonra Harden'ın aslında o kadar da verimli bir şutör olmadığını, belki de zarar verdiğini düşünüyordum. Ama bu statlara bakınca gördüm ki Harden hem Eric Gordon'dan hem de Chris Paul'dan daha %53 şut yok sezon. Kullandığı şutların zorluk derecesi onların 2 belki 3 katı.
Ki yani %90'ı asist üstünden değil.
Hepsi kendi üzerinden. Ona rağmen şutların çoğunu asist üstünden atan Eric Gordon'dan daha iyi bir yüzdeyle top kullanıyor James Harden.
Bir de true shooting ne kadar kıstas alırsın tartışılır ama eğer onu bir güvenilir bir istatistik olarak ele alacaksak true shooting'i de her zaman çok yüksek artırır. Yani bence senle de vaktinde konuşmuştuk takım eksikken hani o dönem için o kadro kalitesinde Chris Paul'un, Capella'nın olmadığı bir düzende Harden'ın o bağladığı çılgın mod bence verimli olandı. Şu ansa tam takım olduklarında onun biraz daha yontulmuş, Hani sorumluluğun Chris Paul ve Capella'ya da verildiği, hatta Chris Paul'un Harden'a yakın miktarda sorumluluk aldığı bir düzen. Yani aslında geçen yıl onları NBA finalinden son anda alıkoyan düzen çok daha verimli olur bence. Peki sana şunu sorayım. Hücumu övdük ama geçen yıl Houston'ın savunması da çok iyiydi. Bu sene belki daha yeni tam takım oldular. O yüzden o seviyeye çıkacaklar mı çıkmayacaklar mı bilmiyoruz. Ama şu ana kadar iyi savunma yapmadıkları kesin. Sence savunmaları geçen yılki seviyeye gelebilecek mi playoff'un sonlarına doğru?
Geçen yılki seviye hakkında şu an bir karşılaştırma yapmak gerçekçi değil. Çünkü ondan çok uzaklar. Evet. Ama aynı zamanda baktığımda PJ Tucker, Capella, ara sıra katkı verecek olan Farid ve Chris Paul. Bu dördü Capella ile Kenneth Farid pot altını karartmak olsun, enerji koymak olsun. PJ Tucker ve Chris Paul da perimetre savunmacısı olarak çok elit savunmacılar.
Mesela Gerald Green'e de topa baskı yaptırabilirsin.
Gerald Green,
Eric
atletik,
Gordon da
evet.
Güçlü. Eric çok Gordon, hızlı değil ama güçlü.
Mesela Eric Gordon, Harden, Tucker, Capella ve Paul beşinde Harden hariç 4 oyuncu playoff atmosferinde gayet iyi savunma yapabilecek. Hatta bu 4 oyuncudan 3'ü elit savunmacılar. Yani bunları göz önüne aldığım zaman playoff'ta rakibe göre bir taktik oluşturacağın, rakibin en iyi adamını köreltmeye çalışacağın bir ortamda bence Houston playoff'un ilk turunda olmasa bile ikinci turundan itibaren geçen seneki performansına yaklaşabilir.
Bence orada Farid eklemesi onlar için iyi oldu. Çünkü Farid'in bir süre eksiği olabilir ama iki şeyi eksik değil. Bir, atletizmi, iki, oyun açlığı. Hani öğrenmeye açık ve gittikçe NBA kariyerinde düşük olduğundan çıkış aradığı için Mike D'Antoni ona bak Capella gibi işte adam değiştiğimizde kısanın karşısında kaldığında bu kadar ayakları çabuk adamsın. Hani onu bu şekilde savunacaksın dese Capella da ona biraz yardımcı olsa mesela Capella'nın oturduğu anlarda ondan o switch savunmasında hem hani atletizmiyle çemberi koruma hem de kısanın karşısında kalma anlamında bir katkı alabilirler bence. Normal basketbol IQ'su yetmez ama dediğim gibi playoff atmosferinde onu iyice konsantre ettiğin zaman zaten iyi niyetli, iyi karakterli bir oyuncu olduğu için elinden geleni yapıp o yedek uzun katkısını yeterli verebilir bence.
Bir de playoff atmosferinde oyuncuların yeteneklerinden çok hırsı, maçı ne kadar istediği, koyduğu karakter de önü çıkıyor. Ve Farid bu konuda Houston için büyük bir ekleme, büyük bir kazanç bence. Çünkü cidden yüreğiyle oynayan oyunculardan biri ve uzun bir süre takımsız kaldığı için ve tabiri caiz olursa hor görüldüğü için o da artık bir şeyler kanıtlamak istiyor.
Aynen, aynen.
İşte, bu yüzden bence şu anki halinden de daha keskin olur playofflarda. Her şeyini verir.
Ben Houston'dan umutluyum ve izlemekten de gerçekten çok keyif alıyorum. Ya bu arada sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın, hastayım o yüzden.
Sesin kötü değil abi ya, bok gibi.
Eyvallah.
Bizler şey realiteye dayanıyor. Doğrular konuşuluyor bu programda. Her alanda olduğu gibi. O zaman Houston cephesinden ayrılalım. Biraz batı sahiline doğru yoralım. San Francisco'dayız şu an. Hamburger hot dog. Golden State. Son dönemlerin çalkantılı takımı. Süper takım diye aldık. Gol makinesi diye aldık. Çimdik makinesi çıktı.
Çamaşır makinesi.
Elimde son kaç maçının bakayım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 maçının kazanma, kaybetme, attıkları sayı, asist statları var. Bakıyorum da Utah maçına itibaren başlamışlar. Utah'ı yenmişler. All-Star'dan önce Portland'a yenilmişler. Sonra Kings'i yenmişler. Houston'a yenilmişler. Charlotte'ı yenmişler. Heat ve Orlando'ya yenilmişler iki maç üst üste. Sonra Philadelphia'yı yenmişler. Kendilerine Boston'a yenilmişler. Denver'ı yenip Phoenix'e yenilmişler.
Ki bu Boston yenilgisi 33 sayılık Steve Kerr döneminin iç sahada alınmış en ağır mağlubiyeti. Son Phoenix mağlubiyeti de keza çok etkiledi. Çünkü orada da hani bu NBA'yi o kadar çok takip ediyorlar ki insanlar. Hani en ufak dudak okumaya bile bakıyorlar. Steve Kerr'ın bu işte Draymond'un saçmalıklarından bıktım anlamına gelen dudak okumasını falan da okumuşlar.
Steve Kerr de onun hakkında şey demiş. Bu kadar hatta kendisi de kültürlü bir insan olduğu için George Orwell'ın romanına gönderme yapmış. George Orwell çok doğru bir roman yazmış. sadece 1984 değil 2012 olmalıydı başlığı demiş. Çünkü bu tarihten sonra her şeyimiz kayıt altına alınıyor. Her yerde kamera var. Ben ne yapmalıyım? Kendi oyuncularım hakkında konuşurken Amerikan futbolundaki gibi ağzımı kapatıp kasket mi takmalıyım?
Bence çok doğru bir açıklama yapmış. Çünkü hakikaten ya ulan bu az önce de bahsettik. Yani sporun temeli bu duygu, rekabet, o anlık his değişimleri. Yani bu yüzden izliyoruz sporu. Bu yüzden bu kadar seviyoruz. Ya adam önemli bir maç kaybetmiş. Takımı kötü gidiyor. Draymond da zaten saçmalamaya çok müsait bir adam. Draymond'un saçmalıklarından bıktım demiş. Böyle hani kullandığı tek argo kelime de shit yani. Hani.
Ama bence şöyle bir şey de var. Tamam o dudak okuma yapılmış. Steve Kerr bu isyanını da yapmış ama bu kadar da isyan edecek bir şey değil. Madem bu kadar problem ediyorsun ağzın okunmasını, o zaman söyleme yani. Her taraftan izlendiğini biliyorum.
Ama işte
dediğin adam... şey de kötü bir şey de değil yani. Arkasındadır o zaman. Evet dedim. Draymond'la aramızda olan bir şey. Anlık duygumdan dolayı söyledim.
İşte yani. Aynen ya. O aslında bence lafla ilgili hiç zaten hani dediğin açıklamada lafla ilgili bir şey bile demiyor. Hani daha evet. Çok bu kadar takip edilmesi, her şeye dikkat edilmesi falan hani sonuçta bu tiyatro değil ki yani.
Hocam önceden, herhalde biraz entelektüel yönünü gün yüzüne çıkartmak
istemiş. Ya önceden planlanmış bir senaryo değil ki bu. Başına ne geleceğini bilmiyorsun. O anlık bir tepki verebiliyorsun ve aslında dediğim gibi bunları seviyoruz sporda. O yüzden hani hocanın isyanı haklı ama ya zaten çok da büyütülecek bir şey değil yani. Evet, evet. Golden State iyi oynadığı zaman, kafasını konsantre ettiği zaman her zaman bu ligin açık ara favorisi.
Ama ben tam bunu diyeceğini bildiğim için sakladım sözümü. Uzun bir süredir bu argüman hep var. İşte ne olursa olsun tam veriminde bir Golden State favorisi. Ne olursa olsun işte Golden State playoff'ta toparlar. Onu yapar. Yani koca bir sezonu geride bıraktık. 60 maç oldu. 61-62 maç oldu. Demek yapamıyorlar.
Ben de bunu diyeceğini tahmin ettim ve haklısın. Ama Golden State'de güven öyle yani 3-5 maçlık değil 4-5 yıllık bir güven olduğu için.
Hayır ben Golden State ligdeki en iyi takım değildir demiyorum.
Yok yok yani, evet evet.
Hala en iyi takım ama ulaşılmaz bir seviyede değil şu an. Yani görüyoruz evet. Yani.
Hani en ulan acaba bu sene indirebilir miyiz? Bir de hani doğudaki ilk 4 takım çok güçlü. Hani mesela bence Philadelphia'nın Boston'ın şansı yok da. Hani mesela Toronto'nun sahası alıp belli olmaz. Milwaukee ciddi bir aday. İşte Houston yükselerek geliyor. Oklahoma bence çok iyi.
Bence o sene bu sene. Biri Golden State'i indirecekse sürpriz bir şekilde o sene bu sene.
Evet bence de şeye katılıyorum. Şu andan bakıldığı zaman en yakın olan sene cidden bu sene. Ama ben hala şey tarafına daha yakınım. Konsantre olmuş. Ya beyler hani saçmalıkları bırakalım da topumuza odaklanalım. Topumuza oynadığımız zaman bizden iyisi bu ligde yok kafasına girerlerse hala net bir şekilde hani öyle yakın farklı değil net bir farklı hala en iyi takım onlar bence ve bu moda girme ihtimallerine ben bir hani 55'e 45 diyorum hani ben.
Bu moda girebilirler mi acaba? Çünkü Durant bir yandan büyük ihtimalle gideceği yer olan Madison Square Garden'ı düşünüyor. Klay Thompson Durant kalır mı gider mi? Max kontrat alır mıyım? Onu düşünüyor. Draymond zaten saçma bir sezon geçiriyor. 10 maçta bir verimli oynuyor. Cousins sakatlıktan döndü. Çok düşük bir kontratla oynuyor. O da bu sene tekrar kalitesini gösterip seneye artık son sağlam bir veteran kontratıyla kariyerini sonlandırmak isteyecektir büyük ihtimalle. 3 sene 40-50 milyon dolar tarzında bir kontratla bu sezon playofflarda tekrar değerini kanıtlayıp. Yani aslında takım konsantre olursa dediğine katılıyorum ama takım içinde de çok karışıklık var gibi. Ben bunun yanında da playoff'ta şeyin özür dilerim yok, sözümü yok, kestim. Bench'in önemi de artıyor ve Golden State bench'i NBA'in en kötü bench'lerinden biri olabilir.
Bence şöyle o bahsettiğin sorunlarda Klay ve Draymond kısmı bence çok kolay halledilir. Yani o Curry, Klay, Draymond üçlüsü hemen işte Kevin Durant'miş, Cousins'miş aldırmayalım. Yani biz bu yıl en baştan beraber çıktık. Hani onlarla da aramız iyi zaten. Biz yine şampiyonluğumuza bakalım. Bence o üçlünün buna tekrar konsantre olması çok kolay. Ya Curry'de zaten bir problem yok. Hani o sakatlanmadığı sürece dersiz tasasız garanti bir oyuncu. en azından playoff'ta işlerin en kritik noktaya geldiği yere kadar. Cousins da hani söylediğin doğru. Belki kafası karışık olabilir. Ama aslında hani kafasının karışıklığının sebebi bu sene iyi performans göstermek istemesi.
Evet.
O yüzden o da konsantre olabilir. Kevin Durant'la ilgili de hani belki gitmeyi düşünebilir. Ama Kevin Durant giderse neyden gidecek? Hani kendini kanıtlamak için gidecek.
Evet, legacy'sini kurtarmak için gidecek.
Aynen öyle. Hani bu legacy'sini kurtarmak için de ana motivasyonu bu olan bir adam. Ulan gitmeden bir tane daha alayım da şöyle hani 3'te 3 yaparak gideyim. Hani Golden State'de olduğu her seneyi temizledi de gitti olsun düşüncesiyle o da konsantre olabilir. Ben bunlara güveniyorum açıkçası ama az önce de söylediğim gibi eğer olmayacaksa hakikaten bu sene en yakını. Bakalım izleyip göreceğiz. O açıdan da çok keyifli olacak bunları. Bir Golden State'i indirecek mi düşüncesi?
Şöyle bakalım. Bir de Golden State'in kaybettiği ve kazandığı maçlardaki ilk beşinin sayı ve asistlerini not aldım. Kaybettiği maçlarda 91 sayıdan öteye çıkamamış ilk beşi. Ve kaybettiği maçların son maç hariç, Phoenix maçı hariç hiçbirinde asistleri 26'yı geçmemiş. Genelde 26 asist, 4 tane 26 asist, bir tane 21 asistlik maçı var. Bir tek kaybettikleri son maçta ilginç bir şekilde ilk 5 90 sayı atıp takım 34 asist yapmış. Ama kazandıkları maçlara bakıyoruz. 92 sayı, 111 sayı, 100 sayı, 93 sayı ve 99 sayı. Son 11 maçta kazandıkları maçların çoğunda 90 sayı barajını geçip 100 sayı barajını buldukları da olmuş. Ve asıl belirleyici olan asist, bakıyorum Philadelphia maçı hariç diğer kazandıkları maçların hepsinde 29, 32, 35 ve 32 asist yapmışlar. Philadelphia maçında da 23 asist yapmışlar. Biraz düşük olmuş ama maçı kazanmayı bilmişler. Yani Golden State'te baktığımız zaman son dönemde savunması iyice düşüşte olduğu için maçları kazanmak için topu çok iyi paylaşıp ilk beşinden de olabildiğince maksimum skor katkısı alması gerekiyor. Bu şey koşullarına geçerli. Savunmaların şu anki kötülüğünde devam edeceğini düşünürsek.
Asist sayısı çok önemli evet, gerçekten.
Yoksa savunmayı arttırırlarsa ilk beşinin skor konusunda bazı defoları arada kaynayabilir. Ama bakalım playofflar bize ne gösterecek.
Bence güzel bir noktaya değindi. Aynı Houston gibi savunması geçen yılı veya yılları aratan takımlardan biri de Golden State. Her zaman çok şut üstünden, hücum üstünden, göze hoş gelen basketbol üstünden tanımlanan bir takım olduğu için atlansa da harika da bir savunma takımıydı Golden State. Bu özelliğini bu sene en çok kaybettiği sene bu sene. Bence bu kadar çok mağlubiyet yaşamalarının temel sebebi de bu. Çünkü savunman belli bir seviyede olduğu zaman genel galibiyet yüzden ve takım görüntün de belli bir seviyede oluyor. Savunman düştüğü zaman hücum seni çok istikrarsızlaştırıyor. O yüzden savunmayı onların da arttırıp arttırmayacağı aynı Houston gibi çok kritik. İstersen buradan da savunmasının üzerinde hiçbir soru işareti olmayan ligin belki de en iyi savunma takımına geçelim. Indiana Pacers.
Indiana Pacers zaten senin de bildiğin üzere Indiana Amerika'daki en delikanlı çocukların yetiştiği şehirlerden biri.
Buradan da Indiana'da yaşayan delikanlı bir kardeşimiz olan Kerim Eraslan'a selam söyleyelim.
Kerim Eraslan'a selam olsun. Purdue Üniversitesi'nin hot prospekti.
Evet.
Zaten oradan da belli yani. Gidenlerden de belli. Indiana ilginç bir şekilde Oladipo sakatlığından sonra hızını kesmeyip arttırıp şu an NBA'de lig beşincisi. Tüm NBA'de.
Tüm NBA'de lig beşincisi?
Tüm NBA'de Indiana Pacers an itibariyle beşinci takım.
Oğlum, olabilecek en iyi underdog hikayesi ya. Normal sezonda.
Ve yine doğuda kimi çekerlerse çeksinler, kimle eşleşirlerse eşleşsinler. Bayağı bir zorlayacağı, hatta eleyebilmeye kadar götürebilirler. Yani
mesela Boston playoff'ta da böyle olursa eleyebilirler.
Kesinlikle
Sixers eleyebilirler. Böyle olursa eleyebilirler.
Bu işin şakası olmaz, Indiana ile şaka olmaz. Biraz Indiana'nın şu anki Big Three'sine bakalım istersen. Bir Euro rüzgarı esiyor. Bojan Bogdanović 17.8 sayı 4.1 reboundla oynuyor. Ve sezon geneline baktığın zaman, maç başına düşene değil, toplam skora baktığın zaman bu sezon Indiana'da en çok sayı atan kişi Bojan Bogdanović.
Bir de Oladipo'nun olmadığı maçlarda bakarsan da sayı ortalaması 20'nin üstüne çıkıyor.
Domantas Sabonis 9.2 rebound, 14.1 sayıyla onu takip ediyor. Ve Indiana savunmasının en önemli taşlarından biri olan Miles Turner 13 sayı, 7 rebound ve 2.9 blokluk istatistiğiyle.
Ligin hala blok kralı mı?
Hala blok kralı.
Hala blok kralı, evet.
Indiana ile ilgili bir, daha fazla istatistiklerim var. İstersen onları vereyim. Grizzlies'ten sonra ligde en az üçlük bulan ikinci takım Phoenix Suns'la beraber. Aslında tahmin edilenin aksine, bu kadar iyi bir savunma takımının aksine rebound konusunda da çok zaafları var. Kötü rebound alan bir takım. Ama ligde yedinciler asiste. Topu iyi paylaşıyorlar hücumda. Ve aynı şekilde hücumda topu iyi paylaşmalarıyla beraber olan top kaybı oranında bayağı düşük. Top kaybında da lig dokuzuncuları, yani iyi anlamda. En az yapanlardan. Ve savunmasının göstergesi olarak da ligin en çok top çalan üçüncü takım. Maç başına 9 top çalıyorlar. Indiana tüm bu bileşenleri yan yana koyduğumuzda aslında çok da modern bir basketbol oynamıyor. Ligde hem hızda hem de ofansif verimliliklerinde aslında 16'cılar. Yani biraz da günümüz basketboluyla o old school basketbolunu karıp dengeli seviyesini bilen, daha çok maç maç gidip rakibe göre bir şekil alan halleri var. Playoff'ta da bu işe yarayacak gibi bence.
Sanki bu yıldızlarının yaşlanmasının ardından işte Kawhi problemleri falan da gelince son dönemdeki, yani son birkaç yıldaki Spurs'u andırıyorlar bence. Yani topu çok iyi paylaşan, takımdaşlık seviyesi çok yüksek. Aha. İşte Oladipo sakatlandığında bütün takım onun açığını kapatmak için el birliğiyle mücadele eden, iyi savunma yapan, hani asıl gücünü savunmadan
alır. İkinciler, defansif efficiency'de, defansif verimlilikte de lig ikincileri.
Var olan oyuncuların verimi çok yükselten, mesela atıyorum Derrick Collison gibi, bu Indiana kariyerinden önce en fazla bir yedek kart olarak görülebilecek bir karttan çok net katkı alan, işte Corey Joseph gibi görev adamlarından çok iyi faydalanan, işte Bogdanović, Sabonis gibi Avrupalıların öne çıktı. Yani bu açılardan baktığın zaman hani bana belli yönlerden son zamanlardaki Spurs'u anımsatıyor ve
evet,
bu yüzden de bayağı sempatik geliyor bana ve aynı Spurs gibi her an herkese zorluk çıkarabilecek çok tough bir takım yani.
Kesinlikle. Bu arada yine bir hot take'im var. İçeriden bir bilgi aldım. Yine kaynağımın gizliliğinden dolayı paylaşamayacağım kimden aldım ama Indiana'ya çok yakın bir kaynak. Bojan Bogdanović'in bu sene NBA şampiyonluğunu kazanıp alamadığı Euroleague'den sonra orada kendini kanıtlayıp kariyerinin son yılında da Victor Oladipo ile beraber Fenerbahçe'ye geleceği konuşuluyormuş. Oladipo ile beraber kendi evinde buluşup kebap, baklava menüsünden sonra Euroleague maçları izliyorlarmış. Şu an böyle bir duyum aldım.
Ben de şöyle destekleyeyim senin bu duyumunu. Ben de Oladipo'nun ağzından şu çıkmış diye duydum. Yakın çevresine bahsetmiş. Obradovic varsa ben de varım demiş.
Yalnız bu çok büyük bir haber.
Yani demiş ki eğer takım Obradovic çalıştırıyorsa düşünmem demiş Fenerbahçe.
Oladipo o zaman bitmiş diyebilir miyiz Fenerbahçe için?
Yani bir 5 yıl sonrası için bitmiş diyebiliriz.
O zaman buradan tüm Fenerbahçe seyircilerine hediyemiz, armağanımız olsun bu haber. Oladipo, Victor Oladipo Fenerbahçe'de.
Bojan Bogdanović'le.
Bojan Bogdanović'le beraber Ülker Arena'da tekrar buluşuyorlar.
Aynen öyle. Aynen. Bu bilgiyle de
küçük bir molayı hak ettik o zaman.
Evet, ve ardından da Avrupa'yla devam edelim. Indiana hakkında ekleyeceğim bir şey var mı?
Indiana hakkında ekleyeceğim bir şey yok. Bence ligin şu an en sempatik ve benim gibi old school basketbol severleri coşturan takımlarından biri.
Evet. NBA'de bir yandan o NBA'in şaşasıyla birlikte o Avrupa'daki o sağlam biraz daha konservatif basketbolu da bir arada gördüm. Sarbi çok sempatik bir kombin. Bakalım Indiana'yı playoff'ta da destekleyeceğiz.
Bakalım o zaman küçük bir kahve molası verelim, sonra tekrar beraberiz.
Görüşürüz.